Ayrım 6. Hayaletler. Paul Auster. Sayfa 63. Ama 3 gece sonra nihayet fırsat çıktığında Mavi korktuğunu fark ediyor. Siyah saat 9'da sokağa çıkıyor. Sokak aşağı yürüyor, köşeye dönüp gözden kayboluyor. Mavi bunun doğrudan bir işaret olduğunu, Siyah'ın ona hamlesini yapması için neredeyse yalvardığını bildiği halde bunun bir tuzak olabileceğini de düşünüyor. Ve tam şu anda, mümkün olan en son anda, daha biraz önce içi güvenle dolmuşken, neredeyse kendi gücüne duyduğu inançla dolup taşarken, şimdi yeniden kendinden kuşkular duyarak azaplara düşüyor. Neden durup dururken Siyah'a güvenmeye başlasın ki? İkisinin de aynı safta çalıştıklarını düşünmek için ne gibi bir neden var ki Tanrı aşkına? Nasıl oldu bu iş? Neden gene böyle usulsüz Siyah'ın iki dudağı arasında buluyor kaderini? Sonra birden durup dururken bir başka olasılığı daha tartarken buluyor kendini. Ya sadece kalkıp gittiyse? Ya ayağa kalktı, kapıyı açıp çıktı, bütün bu meseleyi ardında bırakıp çekip gittiyse? Bir süre bu fikri zihninde evirip çeviriyor, sınıyor ve yavaş yavaş titremeye başlıyor. Korku ve mutluluktan başa dönmüş, düşe kalka kendi özgürlüğüne doğru giden bir köle gibi. Kendini başka bir yerde gözünün önüne getiriyor. Buradan çok uzakta, ormanlardan yürüyüp geçiyor. Omzunda sallanıp duran bir balta var. Tek başına ve özgür, kendi kendiyle sonunda. Yaşamını yeniden kuracak bir sürgün, bir öncü, yeni dünyada bir hacı. Fakat bundan öteye gidemiyor. Çünkü o ıssızlığın ortasındaki ormanlarda dolaşmaya başlar başlamaz, Siyah'ın da orada olduğunu, bir ağacın gerisinde saklandığını, bir çalının arkasında görünmeden kendisini izlediğini, sinsice yanına yaklaşıp gırtlağını kesmeden önce Mavi'nin yatıp uyumasını beklediğini biliyor. Bu böyle devam edip gider diye düşünüyor Mavi. Siyah'ın icabına şimdi bakmazsa bu işin sonu gelmeyecek. Eski Yunan'da kader dedikleri bu işte. Her kahraman ona boyun eğer. Seçeneğin yoktur ve yapılacak bir şey varsa o da seçenek tanımayan tek seçenektir. Ama Mavi bunu itiraf etmekten hiç hoşlanmıyor. Mücadele ediyor bununla. Karşı çıkıyor. Gönlü bulanıyor. Ama bunun nedeni sadece işi çoktan bilincinde olması. Mücadele etmekse durumu çoktan kabul etmiş olmak demek. Hayır deme isteği çoktan evet demiş olmaktan dolayı. Böylece Mavi tekrar başa dönüyor. Nihayet yapılması gerekenin gerekliliğine teslim oluyor. Ama bu korkmadı anlamına gelmiyor. Şu andan başlayarak Mavi'yi anlatacak tek sözcük var. O da korku. Değerli zamanını harcadı. Artık fırlayıp sokağa çıkmalı, hummalı bir düşünce içinde çok geç kalmış olmasın diye dua ediyor. Siyah sonsuza dek sokakta gezmeyecek. Kim bilir belki de sokağın köşesinde pusu kurmuş, yumruk indirmek için anını kolluyordur. Mavi Siyah'ın apartmanının girişindeki basamakları uçarcasına çıkıyor. Ön kapının kilidiyle beceriksizce uğraşırken sürekli omzunun üzerinden geriyi kolluyor. Sonra da Siyah'ın oturduğu kata çıkıyor. İkinci kilit onu birinciden çok daha fazla zorluyor. Aslında basit olduğu düşünülebilir. Sıradan bir amatör için bile kolay iş. Beceriksizliği Mavi'ye kontrolü kaybettiğini düşündürüyor. Duruma artık hakim olmadığını. Gene de böyle olduğunu bilmekle birlikte işine devam edip ellerinin titremesinin durmasına dua etmekten başka çaresi yok. Ama durum daha da kötüleşiyor. Ve Siyah'ın odasına attım attığı an içindeki her şeyin bir anda karanlığa gömüldüğünü hissediyor. Sanki gece olanca ağırlığıyla üzerine abanmış, gözeneklerinden sızıyormuş gibi, aynı anda da kafası giderek büyüyor. Sanki bedeninden ayrılıp süzülüp gitmeye hazırlanıyormuş gibi havayla doluyor, doluyor. Odanın içine doğru bir adım daha atıyor. Ve o an bilincini kaybediyor. Ölü gibi yere yuvarlanıyor. Düşerken saati duruyor. Onun için kendine geldiğinde ne kadar zaman baygın kaldığını bilemiyor. Önce belli belirsiz, buraya daha önce geldiği duygusuyla birlikte geri dönüyor bilinci. Çok eskiden belki, açık pencerenin önünde uçuşan perdeleri ve tavanda garip hareketlerle kımıldanan gölgeleri görünce evde yatağında yatmakta olduğunu düşünüyor. Çok eskiden, daha küçük bir oğlan çocuğu olduğu yıllar, sıcak yaz gecelerinde uyuyamadığı zamanlar, iyice kulak kestirirse yan odada alçak sesle konuşan annesiyle babasının seslerini duyacağını söylüyor kendi kendine. Ama bu duygu bir an sürüyor yalnızca. Başındaki sızıyı hissetmeye, midesindeki rahatsız edici bulanmayı kaydetmeye ve sonunda nerede bulunduğunu görünce odaya girdiğinde pençesine düştüğü paniği yeniden yaşamaya başlıyor. Bacakları titreyerek ayağa kalkıyor. Bunu yaparken bir ya da iki kere tökezliyor ve kendi kendine burada kalamayacağını söylüyor. Gitmeli. Evet, hem de hemen. Kapının tokmağına yapışıyor ama sonra birden buraya hangi amaçla geldiğini hatırlıyor. El fenerini cebinden çıkardığı gibi yakıyor. Gözü dönmüş halde odanın dört bir yanına sallıyor. Sonunda ışık Siyah'ın masasının kenarında düzgünce istiflenmiş bir kağıt destesinin üzerine düşüyor. Hiç düşünmeden Mavi boşta kalan eliyle kağıtları toparlıyor. Boş ver diyor kendi kendine. Fark etmez. Bir yerden başlamak gerek ve kapıya yollanıyor. Sokağın karşısına kendi odasına geri döndüğünde Mavi kendine bir bardak brandy dolduruyor. Yatağına oturuyor ve kendi kendine sakinleş diyor. Brandy'yi yudum yudum içip bitiriyor. Bir bardak daha dolduruyor. Paniği hafiflemeye başlarken bir utanç duygusu kalıyor geride. Çuvalladım diyor kendi kendine. Uzun lafın kısası çuvalladım. Hayatında ilk defa fırsattan yararlanamadı. Bu da bir şok onun için. Çuvalladığını görmek, temelde korkan teki olduğunu fark etmek. Çaldığı kağıtları alıyor okumak üzere. Tek amacı bu düşüncelerden uzaklaşmak. Ama onları okumaya başlayınca sorun daha da büyüyor sadece. Çünkü anlıyor ki bunlar kendi raporlarından başka bir şey değil. İşte hepsi burada. Sıra sıra. Haftalık raporları. Hepsi son derece özenli, ayrıntılı. Hiçbir şey demiyorlar. Hiçbir şey anlatmıyorlar. Hiç konuşmayıp sessiz kalsa olup bitenler ancak bu kadar yakınlaşabilirdi. Mavi bunları görünce inliyor. İyice utanıp nerelere gizleneceğini bilemiyor. Sonra şu bulduklarına bakıyor da yeniden gülmeye başlıyor. Önce kıs kıs, sonra daha yüksek sesle. Daha yüksek sesle. Sonunda nefes alamaz oluyor. Gülmekten boğulacak neredeyse. Sanki kendini bütün bütüne silip yok etmek ister gibi. Kağıtları sıkı sıkı kavrayıp hepsini havaya tavana doğru fırlatıyor. Tomarın dağılıp saçılmasını, o sefil sayfaların her birinin tek tek çırpınarak yere inmesini seyrediyor. Mavi'nin o gece olup bitenlerin etkisinden gerçekten kurtulup kurtulmadığı şüpheli. Kurtulduysa bile eski halini andırır bir hale gelinceye kadar günler geçtiğini söylemek gerek. Bu zaman içinde tıraş olmuyor, elbiselerini değiştirmiyor, odasından bir yere kıpırdamayı aklından bile geçirmiyor. Yeni raporunu yazma vakti geldiğinde parmağını bile kıpırdatmıyor. Bitti artık diyor. Yerde yatan eski raporlardan birini tekmeleyerek, bunlardan bir tane daha yazarsam Allah belen versin. Günün büyük bölümünü yatağa uzanarak ya da odada bir aşağı bir yukarı yürüyerek geçiriyor. Vakaya başladığından bu yana raptiye ile duvarlara iliştirdiği çeşitli resimlere bakıyor. Birer birer inceliyor hepsini. Her biri üzerinde olabildiğince uzun bir süre düşüncelere dalıp sonra bir ötekine geçerek. Philadelphia'lı adli tıp görevlisi Altın var. Elinde küçük oğlanın ölüm maskesiyle. Karlarla kaplı bir dağ var. Bu fotoğrafın üst sağ köşesine ise yüzü küçük kutu içine alınmış bir Fransız kayakçısı yerleştirilmiş. Brooklyn Köprüsü var. Onun yanında baba oğul Roblingler. Mavi'nin babası var. Üzerinde polis üniforması. New York valisi Jimmy Walker'dan bir madalya alırken. Gene Mavi'nin babası. Bu defa sokak kıyafetleriyle. Kolunu Mavi'nin annesinin beline dolamış ayakta duruyorlar. Evliliklerinin ilk günlerindeler. İkisi de neşeyle gülümseyerek bakmış fotoğrafı çekene. Kahverenginin kolunu Mavi'nin beline dolamış bir fotoğrafı var sonra. Mavi işe ortak ettiği gün büroların önünde çekilmişti. Onun altında Jackie Robinson'ın ikinci kaleye doğru seyirtişini gösteren maç sırasında çekilmiş bir fotoğraf var. Bunun yanında Walt Whitman'ın bir portresi. Son olarak da şairin tam solunda Robert Mitchum'un sinema dergilerinden birinden kesilmiş bir fotoğrafı. Elinde silah, sanki dünyanın her an tepesine çökmesini beklermiş gibi bir hal var. Eski, müstakbel bayan Mavi'nin fotoğrafı yok. Ama küçük galerisinin her turlayışında duvardaki bir çerçeve izinin önünde duralıyor Mavi ve o da oradaymış gibi yapıyor. Günlerce Mavi pencereden dışarı bakma zahmetine bile katlanmıyor. Kendi düşüncelerine öyle dalmış ki artık siyahın varlığı yok gibi. Oynanan oyun Mavi'nin kendi oyunu ve siyah bir anlamda bu oyunun nedeni bile olsa o artık rolünü oynamış, ezberini söylemiş, sahneden çıkıp gitmiş sanki. Çünkü Mavi artık şu noktada siyahın varlığını kabul edemiyor. Bu yüzden de yatsıyor onu. Siyahın odasına girdi. Orada tek başına siyahın, deyim yerindeyse yalnızlığının mahremiyetinde durdu ya. Artık o noktanın karanlığına gösterebildiği tek tepki onu kendi yalnızlığıyla takas etmek. Siyahın içine girmek o halde kendi içine girmekle eş anlamlıydı. Bir kere kendi içine girdi mi de başka bir yerde olmayı hayal bile edemiyor artık. Ama Mavi bunu bilmiyor bile olsa girdiği o yer tam da siyahın bulunduğu yer. Böylece bir öğlen sonrası sanki tesadüfen olmuş gibi Mavi günlerden sonra ilk defa pencereye yaklaşıyor. Önünde duralamak geliyor içinden. Derken eski günlerin hatırına perdeyi açıp dışarı bakıyor. İlk gördüğü şey siyah oluyor. Odasında değil ama oturduğu binanın girişindeki basamakları tünemiş, gözlerini kaldırmış Mavi'nin penceresine bakıyor. Demek işi bitik öyle mi? Diye soruyor kendi kendine Mavi. Yani artık her şey bitti öyle mi? Mavi odanın arka tarafından dürbününü bulup çıkarıyor ve pencereye geri dönüyor. Siyah yöneltip ayarını yapıyor. Dakikalarca inceliyor adamın yüzünü. Önce şurasını, sonra burasını, gözlerini, dudaklarını, burnunu filan. Yüzü bir bir bileşenlerini ayırıyor, sonra gene topluyor. Mavi siyahın hüznünün derinliğinden, ona çevrilmiş bakan gözlerindeki bakışın umarsızlığından sarsılıyor. Ve farkına varmadan bu görüntünün tutsağı olunca, İçinden bir merhametin karşı kaldırımdaki yitik adama karşı bir acıma selinin yükseldiğini hissediyor. Böyle olmasa keşke, diyor bir yandan da. Keşke silahını doldurup siyaha çevirebilse ve beynine kurşun yollayabilse. Kurşun yediğini bile anlayamazdı diye düşünüyor Mavi. Daha yere düşmeden cenneti boylardı. Ama bu küçük sahneyi zihninde canlandırır canlandırmaz da geri kaçıyor. Hayır, farkına varıyor ki istediği hiç de bu değil. O değilse, o zaman ne? Sevecen duyguların seriyle savaşmayı sürdürürken, kendi kendine onu yalnız bırakmalarından başka bir şey istemediğini, tek istediğinin huzur ve sükunet olduğunu söylerken, deminden beri durduğu yerde siyaha yardım etmenin bir yolu olup olmadığını, ona dostluk elini uzatmasının mümkün olup olmadığını düşündüğünü fark ediyor. Bu, kuşku yok ki her şeyi değiştirir diye düşünüyorum abi. Gidişat değişirdi. Ama neden olmasın? Neden beklenmedik olan yapılmasın? Kapıyı tıklatmak, hikayeyi tümden silmek, başka herhangi bir şeyden daha saçma değil ki. Çünkü işin aslına bakılırsa Mavi'nin içinden bütün mücadele gücü çekildi. Artık midesi kaldırmıyor. Ve görünüşe bakılırsa siyah da aynı durumda. Bak bir kere şuna, diyor Mavi kendi kendine. Dünyanın en hüzünlü yaratığı. Ve sonra bu sözleri söyler söylemez, aynı zamanda kendinden de söz ettiğini anlıyor. Siyahın basamaklardan kalkarak dönüp yeniden apartmana girişinden çok sonra bile Mavi'nin gözleri o boş noktaya dikilip kalıyor. Gün batımından bir ya da iki saat önce pencereden ayrılabiliyor sonunda. İhmali yüzünden odasının nasıl dağıldığını görüyor. Bir saat odayı toplamakla uğraşıyor. Bulaşıkları yıkıyor, yatağını yapıyor, elbiselerini yerleştiriyor. Yerden eskiden yazdığı raporları topluyor. Sonra banyoya gidiyor. Uzun uzun duş alıyor, tıraş oluyor, temiz elbiseler giyiyor. Bu karşılaşma için en iyi takım elbisesini, mavi olanı seçiyor. Her şey farklı onun için şimdi. Apansızın, geri döndürülemez biçimde farklı. Artık korku yok, titreme yok. Sadece sakin bir güven, yapmak üzere olduğu şeyde haklı olduğu duygusu. Hava karardıktan biraz sonra aynanın önünde kravatını son bir kez düzeltiyor. Odasını terk ederek dışarı çıkıyor. Karşı kaldırıma geçip Siyah'ın oturduğu binaya giriyor. Siyah'ın içeride olduğunu biliyor. Çünkü odasında küçük bir lamba yanmakta. Merdivenleri çıkarken Siyah'a planladığı şeyi anlattığında onun suratının nasıl bir ifadeye bürüneceğini zihninde canlandırmaya çalışıyor. Kapıyı çok kibarca iki kere tıklatıyor. Sonra içeriden Siyah'ın sesini duyuyor. Kapı açık, girin. Mavi'nin tam olarak neyle karşılaşmayı umduğunu kestirebilmek zor. Ama herhalde bu değildi. Odaya adım attığı an burun buruna geldiği sahne değildi. Siyah yatağın üzerine oturmuş ve gene o maske var yüzünde. Mavi'nin postandaki adamın yüzünde gördüğü maske. Sağ elinde de bir silah tutuyor. 38'lik bir tabanca. Bu mesafeden insanı paramparça yapmaya yeter. Silahı dosdoğru Mavi'ye yöneltmiş üstelik. Mavi olduğu yerde kalıyor. Bir şey söylemiyor. Savaş baltasını gömme planları yattı diye düşünüyor. Gidişatın değişmesi planı da yattı. Otur iskemleye Mavi, diyor Siyah. Silahla masanın tahta iskemlesini işaret ederek. Mavi'nin seçme şansı yok, oturuyor. Siyah'la yüz yüzeler şimdi. Ama Siyah'ın üzerine atlayamaz. Bunun için çok uzakta. Silah konusunda da bir şey yapamaz. Garip, iki arada bir deride bir durumdalar. Seni bekliyordum ne zamandır, diyor Siyah. Sonunda geldiğine sevindim. O kadarını biliyorum, diyor Mavi. Şaşırdın mı? Sayılmaz. En azından sana şaşırmadım. Kendime belki. Sadece nasıl bu kadar aptal olabildiğime. Çünkü bu gece buraya dost olarak geldim. Aa, tabii dost olarak geldin, diyor Siyah. Biraz alaylı bir sesle. Tabii ki dostuz. Ta başından beri dostluk değil mi? Can dostu. Dostlarına davranışın buysa, diyor Mavi. Düşmanın olmamam ne şans. Çok komik. Evet ya, komiklerin piri derler bana. Ben ortalardayken kahkahadan yana sıkıntın olmaz. Peki maske? Bana maske hakkında hiçbir şey sormayacak mısın? Neden sorayım? O nesneyi takmak istiyorsan senin bileceğin iş. Ama gene de gözünü alamıyorsun değil mi? Cevabını bildiğin soruları neden soruyorsun ki? Garip, ürkünç değil mi? Tabii, garip, ürkünç. Bakınca korkuyor insan. Evet, çok korkuyor. İyi, seni sevdim Mavi. Her zaman senin bana uygun olduğunu düşünmüşümdür. Tam bana göre birisin. Şu silahı sallamayı bıraksan belki ben de senin için aynı duyguları beslemeye başlarım. Kusura bakma, yapamam dediğini artık çok geç. Yani ne demek bu? Artık sana ihtiyacım yok Mavi. Benden kurtulmak öyle kolay olmayabilir, biliyor musun? Beni bu işe sen soktun. Şimdi ikimiz de işin içindeyiz. Hayır, yanlış düşünüyorsun Mavi. Her şey bitti artık. Lafı dolaştırmayı bırak. Bitti, oyunun sonu geldi. Yapacak bir şey yok. Ne zamandan beri? Şimdi, şu andan itibaren. Aklını kaçırmışsın sen. Hayır Mavi, aklım yerinde. Hem de fazlasıyla yerinde. Aklım beni fazlasıyla kullanıp tüketti. Artık geride bir şey kalmadı. Bunu sen de biliyorsun Mavi. Bunu sen herkesten iyi biliyorsun. Madem öyle neden çekivermiyorsun tetiği? Hazır olduğumu da çekeceğim. Sonra da cesedimi yerde bırakıp çıkıp gideceksin öyle mi? Zor biraz. Hayır Mavi, hayır, anlamıyorsun. İkimiz bunda da birlikte olacağız, her zaman olduğu gibi. Ama unuttuğum bir şey var, öyle değil mi? Neymiş unuttuğum? Bana hikayeyi anlatacaktın hani. Bu iş böyle bitmeyecek miydi hesapta? Bana hikayeyi anlat, sonra vedalaşırız. Zaten biliyorsun Mavi, anlamıyor musun? Sen hikayeyi ezbere biliyorsun. Madem öyle neden kalkıştın bütün bunlara? Aptalca sorular sorma. Ya ben, benim rolüm neydi? Komiklik olsun diye mi tutuldum? Hayır Mavi, sen başından beri ihtiyacım olan biriydin. Sen olmasan bütün bunları yapamazdım ki. Niçin ihtiyacın vardı bana? Ne yapıyor olmam gerektiğini hatırlatman için. Başımı her kaldırıp baktığımda orada yerindeydin. Beni gözlüyor, beni izliyordun. Hep görünürdeydin. Bakışlarına beni deliyordun. Sen bütün dünyamdın Mavi. Seni ölümüm yaptım. Sen değişmeyen tek şeysin. Her şeyi ters yüz eden tek şey. Ve artık hiçbir şey kalmadı. İntihar mektubunu yazdın, bitti. Tas tamam. Budalanın tiksin. Sen Allah'ın belası sefil bir budalasın. Biliyorum ama herkesten daha budala da değilim. Orada oturmuş, bana benden daha zeki olduğunu mu söyleyeceksin? En azından ben ne yaptığımı biliyordum. Yapacak bir işim vardı, onu yaptım. Ama sen sıfırsın Mavi. Daha ilk günden beri hapı yutmuşsun. O zaman neden tetiği çekivermiyorsun orospu çocuğu? Diyor Mavi. Birden ayağa kalkıp göğsünü yumruklayarak siyah meydan okuyor. Neden beni öldürüp kurtulmuyorsun? Sonra siyaha doğru bir adım atıyor. Hala kurşun çıkmayınca bir adım daha atıyor. Sonra bir adım daha. Maskeli adamı ateş etmesine kırıyor. Artık yaşamış, ölmüş umurunda değil. Bir an sonra yanına varıyor. Hiç duraksamadan siyahın eline vurup silahını düşürüyor. Yakasını yapışıyor, ayağa kaldırıyor. Siyah karşı koymaya, maviyle mücadele etmeye çalışıyor ama mavi onun baş edemeyeceği kadar güçlü. Öfkesinin ateşinden çılgına dönmüş, sanki başka biri olup çıkmış. Siyahın suratına, kasıklarına ve midesine ilk yumruklar inmeye başlayınca siyah hiçbir şey yapamıyor. Çok geçmeden de Bargın yatıyor yerde. Ama bu mavi ona vurmaktan alıkoymuyor. Bargın siyahı tekmelemeye, kaldırıp kaldırıp başını yere vurmaya, bedenini ard arda yumruklar indirmeye devam ediyor mavi. Nihayet öfkesi yatışmaya başlayıp da yaptığını fark ettiğinde, mavi siyahın ölümü yaşamakta mı olduğunu kestiremiyor. Maskeyi siyahın yüzünden seriyor, kulağını onun ağzına yanaştırıyor, soluk alıp verişini duymaya çalışıyor. Soluk var gibi ama siyahın kimi, kendinin kimi emin olamıyor. Yaşıyorsa diye düşünüyor Mavi, çok geçmeden ölecek. Yok öldüyse ölsün. Mavi ayağa kalkıyor. Elbisesi paramparça olmuş. Başlıyor masanın üzerindeki siyahın yazdığı sayfaları toplamaya. Bu dakikalarca sürüyor. Hepsini bir araya getirdiğinde köşedeki lambayı söndürüyor ve dönüp siyaha bir kere daha bakma zahmetine bile katlanmadan odayı terk ediyor. Mavi sokağın karşısındaki odasına girdiğinde vakit gece yarısını geçiyor. El yazısıyla dolu kağıtları masanın üzerine koyuyor. Banyoya gidip ellerindeki kanı temizliyor. Sonra üstünü değiştiriyor, kendine bir viski hazırlıyor. Elinde siyahın kitabıyla oturuyor masanın başına. Zaman az, çok geçmeden gelecekler, gününü görecek, hem de nasıl. Gene de bunun elindeki işi engellemesine izin vermeyecek. Hikayeyi en başından okumaya girişiyor. Başından sonuna kadar okuyor. Bitirdiğinde şafak sökmüş, o da aydınlanmaya başlamış. Bir kuşun ötüşünü duyuyor. Sokaktan aşağı doğru yürüyen adımlar duyuyor. Brooklyn Köprüsü'nden geçen bir arabanın sesini duyuyor. Siyah haklıydı diyor kendi kendine, hepsini ezbere biliyordum. Ama hikaye henüz sona ermiş değil. Hala son bir an var. Bu da Mavi'nin odadan çıkışı. Böyledir dünyanın işleri işte. Ne bir saniye fazla, ne bir saniye eksik. Mavi iskemlesinden kalkıp şapkasını başına koyup şu kapıdan çıkıp gittiğinde işin sonu gelmiş olacak. Ondan sonra nereye gittiği önemli değil. Çünkü unutmayalım, bütün bunlar 30 yıldan fazla bir zaman önce oluyor. Ta çocukluğumuzun ilk yıllarında. Her şey mümkün demek ki. Ben onun uzaklara gittiğini düşünmeyi seviyorum. O sabah bir trene binmiş ve batıya yeni bir yaşam kurmaya gitmiş olsun. Belki hikayenin sonu Amerika'yla da kalmamıştır. En gizli rüyalarımda maviyi bir gemiye binip Çin'e giderken görüyorum. Çin olsun o halde. Bu işi burada bitirelim. Çünkü işte bu anda mavi iskemlesinden kalkıyor, şapkasını başına koyuyor ve kapıdan çıkıp gidiyor. Ve bu andan itibaren hiçbir şey bilmiyoruz. Kitabın sonu 14 Mayıs 2010. Sayfa 73.